Ayrım 11.
Bu kez Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında çok sayıda kadının sanayide ve bürolarda çalışmaya başlamasının bir sonucu olarak kadınların giysilerinde bazı kapsamlı değişiklikler oldu. Balinli korselerini 16 kat kolalı jüponlarını, topuzlarını, büyük şapkaları bir yana atıp çalışma koşullarına daha uygun giysileri benimsediler. Çalışan kadınların bu türden ihtiyaçlarından doğan günümüzün rahat giysileri, daha sonra zengin kadınlar tarafından spor giysiler olarak benimsendi. Hatta fabrika işçilerine özgü blue jean kumaşlar ve kalın pamuklular son zamanlarda toplumsal beğeni kazanmaya başlamıştır. Belki de tulumlu ve süveterli kadınların cinsel çekiciliğinden etkilenen zengin kadınlar, bunları banliyölerdeki ve şık malikanelerdeki yaşamlarına uyarlamaya karar vermişlerdir. Moda şebekesine yaptığım bu saldırı içinde ben ne çekici giysilere karşı bir tavra sahibim, ne de giymek istediğimiz giysilerde zorunlu ve arzu edilen değişikliklere karşı direniyorum. Yeni zamanlar, yeni üretim koşulları ve toplumsal koşullar her türden değişikliği de birlikte getirecektir. Benim karşı olduğum şey çılgınca moda yarışı ve bunun için tüketilen aşırı zaman, ilgi ve paradır. Zaman ham maddelerin en değerlisidir. Çünkü zaman hayattır. Modaya uymanın bu yüksek maliyetli, bayağı ve insanı bunaltan çılgınlığına kendimizi kaptırmaktan başka hayatta yapacak daha iyi şeyler vardır. Sosyalizmde bir kadının boyanmak ve süslenmek isteyip istememesinin toplumsal sonucu bakımından bugün çocukların geleneksel Halloween gününde ya da festivallerde boyanması ya da sahnedeki aktörlerin ya da sirkteki palyaçoların boyanmasından hiçbir farkı kalmayacaktır. Bazı kadınlar boyandıkları zaman daha güzel olduklarını düşünebileceklerdir. Bazıları da tersini. Ancak bu tamamen kişisel bir kanı olacaktır. Daha öte bir şey değil. Bu uygulamalara teslim olmaları için tüm kadınlar üzerinde iktisadi ve toplumsal bir zorlama olmayacaktır. Dolayısıyla güzellik adına kadınların ticari olarak sömürülmesine aracılık eden madrabazları savunmayı bırakalım. Muazzam propaganda aygıtı. Son yıllarda her çeşit tüketim malının ev, mobilya, araba, buzdolabı, üst baş, çocuk eşyaları ve benzeri önemli alıcıları olarak kadın nüfusa daha çok ilgi gösterilmeye başlandı. Bu ürünlerin çoğu gerekli ve yararlıdır. Böyle olduklarından ötürü de satılmaları için aslında maliyetlerine yansıyan büyük çaplı reklamlar gerektirmezler. Ama kapitalizmin anarşik sistemi içinde çok fazla ve gereksiz sayıda benzer ürünlerin olmasıyla çeşitli imalatçılar bu karlı pazarda daha fazla pay sahibi olmak için birbirleriyle rekabet ederler. Böylelikle büyük iş aleminin asalak bir uzantısı olan reklam sanayinin kendisi de büyük bir iş alemi haline gelmiştir. Kamuoyunu etkileyen ve biçimlendiren tüm kitle iletişim araçları, radyo, televizyon ve basın, kapitalist tüccarlar tarafından ayakta tutulan reklamcılar etrafında kurulmuştur ve onlar tarafından ayakta tutulmaktadır. Büyük iş aleminin bütün bu kanatları yalnızca emtia satışını körüklemekle kalmazlar. Bunlar aynı zamanda kapitalist sistemin ve onun sömürü güçlerinin korunması için gerekli ideoloji ve ruh halini yayan muazzam propaganda aygıtının çarklarıdır da. Zaten sayısız çelişkinin ve sıkıntının ağırlığı altında ezilen kadınlar, sorunlarının çözümü olarak onları bir şeyler satın almaya yönelten psikolojik yönlendirmeye çok açıktırlar. Genel basının yanı sıra özellikle moda ve güzellik konusunda ve özellikle kadınlara yönelik dergiler giderek artmaktadır. Bunlar en iyi kaliteden parlak kuşe kağıda basılmış göz alıcı ürünlerdir. Ancak bunların içerikleri de parlaktır. Zira bunlar küfeyle güzellik ve diğer karlı mamulleri satmakla kalmazlar. Aynı zamanda satışı da çok etkin biçimde körüklerler. En fazla alışveriş yapan kadın en mutlu ve en başarılı kadındır. Göz alıcı reklamlarda her türlü enfes malın ayartıcı fotoğraflarında en güzel kadınlar olduğunu görürüz. Aerodinamik arabalar, televizyonlar ve daha neler neler satın alabilen güzel kadınlar için büyük Amerikan rüyası bir gerçek oluverir ve hatta bu hayallerdeki bir cinsel yaşam ve ideal bir aile gibi gözükür. Bütün bunlara sahip olamamış olanlar da bu büyük Amerikan rüyasından mahrum kalmışlıklarında kadın olarak ne gibi eksiklikleri olduğunu merak ederler. Kendilerini zengin ve güzel doğmamış olmakla suçlarlar. Bu kişisel aşağılık duygusu, büyük reklamlardan arta kalan aradaki boş sayfaları dolduran öyküler ve makaleler tarafından daha da güçlendirilir. Kadın kitlelerinin maruz kaldığı bu yenilgi duygusunun kapitalizmdeki kaynağını sergileyebilecek yazarlar, görüşlerini yaygınlaştırmak üzere bu kuşe dergilerde yazmaya çağrılmazlar. Bu dergilerde aktarılan bilimsel düşünceler, kadınların kapitalist sömürülmesini ayaklar altına almaya değil, el üstünde tutmaya yöneliktir. Böylece endişe içindeki ev kadınlarına yönelik makaleler yazmak için tutulan çeşit çeşit uzmanlar, kadınlara hepsi de kuşkusuz yoğun ve pahalı alışverişle yerine getirilebilecek şeyler olan daha fazla çocuk bakımı, ana sevgisi ve aileye ilgi gösterme ihtiyacı konusunda vaaz verirler. Ya da çoğun bu uzmanlar dışarıda çalışmaları nedeniyle mutlu yuvalarının ve duygusal yaşamlarının tehlikeye girdiği ipucunu gizlice vererek iş kadınlarını ilgilendiren sorunları tartışırlar. Burada da tehlike daha fazla alışverişle bertaraf edilebilir gibi görünmektedir. Çalışan kadını, ev kadını anne ile karşı karşıya getirerek ya da tersi yoluyla her iki hükmedeki kadın da suçluluk, çelişki ve bunalım duyguları ile baş başa bırakılır. Bunun çapı hem ev kadını hem de çalışan kadın olanların durumunda daha da büyür. Bu kadınlar çözemedikleri çıkar çatışmaları tarafından sürekli biçimde hırpalanırlar. Ancak kadınlar tarafından duyulan bu ümitsizlik ve yenilgi duygusu vurguncular için son derece yararlıdır. Bu durum kadınları endişelerini ve başarısızlık duygularını yenmek için doğruca ellerindeki bütün parayı alışverişe yatırmaya yatkın bir hale getirir. Kadınlar sık sık kendilerine güven duygularını bir çırpıda yeniden kazanmak için koşar, yeni moda bir şey ya da bir şişe sihirli bir güzellik müstahzarı alırlar. Kısaca kapitalist sistem geniş kadın kitlelerini önce aşağılar ve ezer. Sonra da kadınlardaki hoşnutsuzlukları ve korkuları sınırsız satış ve kar ateşini körüklemek için sömürür. Dolayısıyla görevimiz hem bu kötülüklerin kaynağı olarak kapitalist sistemi hem de onun saf kadınlara başarılı bir yaşama ve aşka giden yolun bir şeyler satın almaktan geçtiğini söyleyen muazzam propaganda aygıtını teşhir etmektir. Politikadan kozmetiğe dek kapitalist ölçütlerden herhangi birini kabul etmek ya da mazur görmek bu acımasız kar sistemine ve onun kadınları devamlı mağdur edişine payanda olmak ve bu sistemi sürdürmek demektir. Kadınlığın gizemi. İlk baskısı International Socialist Review, kış 1964. The Feminine Mystic, kadınlığın gizemi. Yüceltilmiş mutlu kahraman ev kadını imajını oluşturarak, bunu Amerikan kadınlarına benimseten parayla tutulmuş, mit yaratıcılarına karşı meydan okuyucu, geç kalmış, önemli bir sosyolojik çalışmadır. Üç çocuk annesi olan yazar, kendi gibi Amerikan toplumunun ayrıcalıklı üst orta katmanlarındaki kadınların durumunu incelemektedir. Kadınların çoğunun eve ya da bir fabrikaya veya büroya ya da her ikisine bağlı yaşamaktan başka seçenekleri yoktur. Oysa Betty Friedan'ın incelediği kadınlar daha şanslıdırlar. Kültürümüzün eğitim, burs, çekici ve bol para getiren meslekler gibi tüm avantajlarından yararlanmaktadırlar. Yine de çoğu mesleği ev kadını olanlar listesine katılmanın cezası olarak daha üstün yeteneklerini geliştirme şanslarını kaybetmişlerdir. Yazarın sergilediği şeyler kadın sakinlerinin adı konmamış bir sorundan dolayı acı çektikleri, banyolar ülkesinin vitrinlerinin gerisinde yatan gerçeklerdir. Bu sorun onların dar aptallaştırıcı ortamlarına uyum sağlayamamalarıdır. Yazar aynı zamanda kadınların alçaltılmasının tüm aileye getirdiği korkunç sonuçları da betimlemektedir. Çok azı kadınlığın gizeminden kaynaklanan hastalıklı durumdan kurtulabilmektedir. Betty Friedan'ın bulguları incelemiş olduğu iyi halli ev kadınlarından daha ötesine uzanmaktadır. Bu bulgular her türlü avantaja sahip olduklarına göre orta sınıf kadınlarının her türlü sorunun cevabını da bulduklarını hatalı olarak düşünen işçi sınıfı ev kadınlarının istek ve davranış kalıbını ortaya koymaktadır. Böylece yukarılardan sızıp gelen çarpıtılmış fikirler ve değerler sırf ev kadınlığı yapmaları halinde daha iyi bir yaşam sürüp süremeyeceklerini merak eden bazı çalışan kadınlarda dahil kadın kitlelerini etkilemektedir. Bu kitap onların bu merakını gidermeye yardımcı olacaktır. Eski tuzağın kurulması. Kadınlığın gizemi, kadınları eve köle etmede kadının yeri evidir deyimiyle açıkça ifade edilen eski formülün yeni bir uyarlamasıdır. Bunda yeni olan öğe, büyük annelerinin mücadele vererek düşmekten kaçındıkları tuzağa, günümüz kadınlarını gönül rızası ile çeken gizemin zehirli yemidir. Betty Friedan 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında ilerici orta sınıf kadınlarının kadın hakları uğruna isim verici feminist bir mücadele verdiklerini hatırlatmaktadır. Bu başkaldırma sonucu yüksek öğrenim, üretime katılma, profesyonel meslek, özel mülk edinme ve oy haklarını kazanmışlardır. Bu reformlar kadınların daha önceki köleliklerine bakıldığında büyük ilerlemelerdi ve tam bir insan kişiliği ve itibarı kazanma yolunda bir basamak oluşturabilirdi. Bunun aksine İkinci Dünya Savaşı ve sonrası yazarın kadınlar açısından bir karşı devrim olarak nitelendirdiği geniş bir durulma getirdi. Bu geri çekilme çağrısı Farnham ve Lundberg'in 1942'de yayınlanan Modern Woman, The Last Sex, Çağdaş Kadın, Kayıp Cinsiyet adlı kitaplarında ses bulmaktaydı. Kayıp kadın denenler bilime, sanata, siyasete ilgi duyan ve aile çevresi ötesindeki işlerle uğraşan bağımsız kadınlardı. Zeki, yaratıcı, çevresine yararlı kadın tipi yerine yeni bir kadınca kadın imajı, güzel yuvasının rahat köşelerinde halinden hoşnut, boş kafalı ev kadını imajı geçti. Friedan gizem güç kazandıkça evcimenlik bir din, bütün kadınların aksi takdirde kadınlıklarını reddedecekleri bir yaşam modeli haline geldi diye yazıyordu. Sığırların tekrar eski ağla sokulması olarak başlayan şey, bu kez 1950'lerin refah döneminde hayvanların kaçışmasına dönüştü. Kadınları kendi yenilgilerine koşturmak için kadın hakları uğruna savaşmış öncü kadınlara ilişkin gerçekler çarpıtıldı. Feminist öncülerin çoğunun kocası, çocukları, evi olmuş olmasına karşın, onlar karı ve anne olarak kadınlıklarını yerine getirmekten aciz, küskün, sekse susamış kız kuruları olarak tanıtılıyorlardı. Bu ateşli kadınların en affedilemez özelliği de toplumsal değişim için verilen mücadeleye katılmaktan hoşlanmaları idi. Kayıtlardan silinen bir diğer şey de bu eve geri dönüşün aşırı gerici kaynağı idi. 1930'larda kadınları 3 ünlü K'ye, Kinder, Küş, Kirç, çocuk, yemek pişirme, kilise, zorlayan Hitler'di. 1940'lara gelindiğinde benzer bir sloganda kadınlığın gizeminin kapalı, süslü ambalajıyla Amerikan kadınlarına sunuluyordu. Yazar orta sınıf kadınlarının yazgılarını kabul etmede gösterdikleri körü körüne uysallığı, Nazi toplama kamplarında kendi ölümlerine doğru hiçbir karşı koyuşta bulunmadan adım atan, yürüyen cesetler haline gelen mahkumlara benzetmektedir. Sanıldığı kadar zorlama olmayan bir anlamda kendilerini ev kadınlığına ayarlamış, sırf ev kadını olma isteği ile büyümüş kadınlar da, tıpkı toplama kamplarında kendi ölümlerine doğru yürüyen milyonlar ve de toplama kamplarının varlığına inanmayı reddeden daha nice milyonlar kadar tehlike içindedirler. Evet, banliyöler ülkesinin rahat toplama kamplarının etrafındaki tel örgüler gözle görülemezdi. Amerikan rüyasının bu kurbanlarının görebildikleri şey, standart orta sınıf evinin yaldızlı süslemeleriydi. Bununla birlikte onlar hayat boyu süren bir uğraşı olarak 8 yaşında bir çocuğun zihinsel çabasını gerektiren ufak tefek ev işlerine gömülmüşlerdi. Bu durumda bile evde onların tüm zamanlarını alacak kadar iş yoktu. Böylece akıl hastalarının anlamsız ayrıntılar üzerinde kendilerinden geçerek uğraşıp enerjilerini boş yere harcamaları gibi ev işleri de eldeki zamanın tümünü dolduracak kadar fazlalaştırıldı. Çalışan kadınlar ev kadınlarının 6 saat harcayıp da akşam yemeğine değin bitiremedikleri ev işlerini genellikle 1 saatte halledebilirler. Yazarın işaret ettiği gibi harcanan emeği azaltan yeni yeni araçlara rağmen çağdaş Amerikan kadınının ev işlerine harcadığı zaman herhalde büyük annesininkinden daha fazladır. Diyojen gibi elinde lambasıyla yola koyulan Betty Friedan, bütün gününü bir ev kadını olarak geçirmekten doyum bulan zeki, yetenekli bir kadın arayıp bulmaya çalıştı. Bulamadı. Yüksek gelir kesiminden 28 kadını kapsayan örnek araştırmasında bulduğu şu oldu. 28 kadından 16'sı psikanaliz yaptırıyor. Psikoterapi görüyordu. 18'i yatıştırıcı sinir ilaçları alıyordu. Birkaçı intihar etmeyi denemişti ve bazıları da değişen sürelerde depresyon ya da az çok psikoz denebilecek durumlar nedeniyle hastaneye yatırılmışlardı. Banliyölerde oturan bu mutlu ev kadınlarından bir gece düpedüz öfkeden çıldırıp çırılçıplak sokağa fırlayanların sayısını bilseniz hayret edersiniz diyordu psikiyatrist olmayan ancak bu gibi acil durumlarda çağrılmış olan bir mahalle doktoru. Gerçek ya da fantazi, 12'sinin evlilikleri dışında başka kimselerle ilişkileri vardı. Son derece yaygın olan mutlu ev kadını imajı ile gerçek durum arasındaki bu aykırılık, Betty Friedan'ın gizemin kendi hayatında yarattığı hipnozu kırmasına neden oldu. Kilit soruyu, kadınları tekrar eve döndüren ne oldu sorusunu sorduktan sonra bu marifetin nasıl becerildiğini açıklayan verileri toplamaya geçti. Beyin yıkayıcılar. Ev kadınlığını yüceltmek ve kadınların bir koca, ev ve çocuklardan daha öte bir şeye yönelik arzularını bastırmak için çok güçlü bir propaganda aygıtı işletiliyordu. Okullarda ve kolejlerdeki cinsiyet yönelimli eğiticilerden başlayarak bu kampanya kitlesel telkinin her alanına nüfuz etmişti. Bu düşünce denetimi tekniğinin kilit sözcüğü kadınca sözcüğüdür. Kolejli kızlar beyinlerini kullanmaları ya da ciddi bir incelemeye girmeleri halinde kadınca özelliklerini kaybederler. Endişesiyle zekalarını gizlemeyi öğrenir ve uysal bir biçimde kafalarını tümüyle boşaltırlar. Onların temel zihin meşguliyeti, ebeveynleri ve eğitmenleri tarafından da pekiştirilen bir alyans sahibi olmaktır. Bir eğiticinin dediği gibi, kadınlar için kolej dünyanın en iyi evlenecek eş bulma pazarıdır. Kadınlar için yüksek öğrenimde bu yeni amaca uygun olarak yeniden düzenlendi. Banliyö ev kadınlığının cilası haline geldi. İleri düzeyde yemek pişirme, evlilik ve aile içi uyum gibi dersler, fizik, kimya vesaire gibi derslerin yerini aldı. Fen veya tarih ve felsefe gibi derslerin yerine ısıtılıp getirilen, ukalaca çorbaya tepki duyan eski kafalı eğiticiler ya hizaya getirildiler ya da bir kenara itildiler. Hatta Smith, Vassar, Bernard gibi. Amerika'da kadınlar için yüksek öğrenimin öncülüğünü yapan ve entelektüel standartlarından taviz vermemekle tanınan Ivy League kolejleri bile bu konumlarını kaybettiler. Ünlü bir kadın kolejinin sözcüsünün ifade ettiği gibi, "Biz kadınları bilim adamı olmaları için değil, eş ve anne olmaları için eğitiyoruz." Üstün bir alay gücüyle kızlar bunu Eva olarak kısalttılar. Eğitimdeki bu bozulmanın sonuçlarını özetleyen Betty Friedan şöyle diyor: "Ayrı ama eşit eğitim, yetenekli siyah Amerikalıları nasıl bir kenara ayırıp Amerikan yaşamının genel akışı içinde tüm yeteneklerini gerçekleştirmekten alıkoyduysa, cinsiyet yönelimli eğitimde son kuşak yetenekli Amerikan kadınlarını kuşkusuz aynı biçimde bir kenara ayırmıştır." Eğitim standartlarının bu düşüşüyle birlikte evlilik yaşı ani bir düşüş gösterdi. Daha lisedeyken evlenmeler başladı. Bu arada doğum oranı da yükseklerde seyretmeye başladı. Daha fazla bebek sahibi olma yarışında başı çeken orta sınıf kadınlarının öncülük ettiği evacılık ülkeyi kasıp kavurdu. Son 15 yılda ilk evliliklerini yapanların yaş ortalaması bu ülkenin tarihinde görülen en düşük ortalamadır. Batı dünyasındaki bütün ülkelerdekinden daha düşüktür ve neredeyse az gelişmiş denilen ülkelerde görülen yaş ortalaması kadardır. ABD'deki yıllık nüfus artış hızı dünyadaki en yüksek yıllık nüfus artış hızları arasında yer almaktadır. Batı Avrupa ülkelerinin yaklaşık 3 katı, Japonya'nın yaklaşık 2 katı ve neredeyse Afrika ve Hindistan'dakine yaklaşır durumda. Kadınların bu yeni yönelişe girmelerini sağlayan ve yaygınlaştıran, kamuoyunu etkili biçimde oluşturan güçlerdir. Parlak kadın dergilerinin yönetmenleri ve yazarları, gazete köşe yazarları, TV şovları, filmler, popüler romanlar, boyalı basın ve diğerleri. Bunlar sinsice ve habire kadınların zekalarını ve yeteneklerini ifade etmeye arzu duymalarının bile kadınca özelliklerini kaybetmelerine yol açacak kadar ağır bir maliyeti olduğu yolunda ikaz etmektedirler. Toplum bilimleri uygulamalı sosyoloji, psikoloji ve antropolojiyi de aynı şekilde kadınlığın gizemini güçlendirme yolunda kötüye kullanmaktadır. Uyanık ve zeki kadınlar bile bilim kisvesine büründürüldüğünde propagandayı sorgulamakta güçlük çekmektedirler. Ünlü psikolog Freud'un tartışmalı bulguları, kadının yerinin evi olduğu temasını egemen kılmak için bayağılaştırılmakta ve saptırılmaktadır. Freud'un kendi yaşamıyla hiçbir ilgisi olmayan nedenlerle, Freudçu düşünce Amerika'da cinsel karşı devrimin ideolojik siperi haline gelmiştir, diyor Betty Friedan. Örneğin penis kıskançlığı, kadınların aşağı konumlarına duydukları kızgınlığın açıklaması olarak her şeyi içine alan psikolojik bir sepet haline geldi. Özgürlük ve erkeklerle eşitlik gibi kadınca olmayan talepler karşısında himayesine başvurulan bir sopa haline geldi.